Ayrım 22, İdamlıklar, Kerim Korcan, sayfa 269. Belediyenin merdivenlerini tırmanırken daha bir kararlı, daha bir kuvvetli olmuştu Yaver Bey. Biraz evvel sahile inmiş, kabaran dalgaları seyretmişti bir süre. Karadeniz'i köpürürken görmek onu derin derin düşündürmüştü. Bu uğultulu hengame içinde hayatının belki de en çetin hesabını yapmıştı Yaver Bey. Kayalara çarpan dalgalar ne kadar heybetli de görünseler sudurlar işin sonu, dökülüp dağılırlar. Kısa bir ölçüde bakarsak böyledir bu. Dalgalar gelirler giderler, uğultuyla çarparlar çekilirler. Her vuruşta bir şeyler sökülür kayalardan, küçücük küçücük bir şeyler sökülür. Ne var ki bizler görmeyiz, göremeyiz. Uzun, çok uzun seneler geçince aradan bir de bakar ki insanlar o kas katı çelik inadıyla dikilen kayalar un ufak olmuş, kum haline gelip saçılmıştır kıyılara. Ama deniz büyük bir birikimle büyük bir kavgayı yürütmekle mağrur, yerinde rahat soluya soluya masmavi yatmaktadır. Belediye reisi Asaf Bey'i yerinde bulamayınca makam odası önünde memurlara biraz sert çıkış yaptı Yaver Bey.
Efendiler dedi, yarım saattir burada bekliyoruz. Nerededir bu adam? Babasının çiftliği mi burası basıp gider?
Memurlar önce pek bir şey anlamazlar bu çıkıştan. Hafife alacak bir durum da olmadığını kestirirler ama. Adamın yüzünde fırtına alametleri var. Ters bir cevap verip azdırmaya gelmez. Onun için terbiyelice sorarlar. Kimi efendim, siz kimi aramıştınız?
Yaver Bey başını sallar, la havle çeker. Hoppala, davul mu çalalım durup da burada? Görüyorsunuz ki belediye reisi midir, ne karın ağrısıdır, o adamı arıyorum.
Memurlar bir bozulur ama belli etmezler. Ha efendim, biz başka bir şey zannetmiştik. Reis Bey ekseriya bahçeli kahveye nargile içmeye giderler. İş sahipleri de bilir bunu. Burası malum haliniz küçük bir vilayettir. Herkes de bilir bunu ve bir işi olduğu zaman bahçeli kahveye giderler. Şayet o iş çok acele ise... Yaver Bey'in hırslı anında güleceği gelir, hayretle sorar.
Millet gelsin reisi makamında arasın, reis de çalgılı kahvede domina oynasın. Biz de bostana bekçi değil belediyeyi reis arıyoruz. Oldu mu şimdi bu adamın yaptığı?
Memurlar tuttukları çizgide sebat ederler. Olur beyim, neden olmasın, siz de pekala kahveye gidebilirsiniz. Biz bunda celallenecek bir nokta görmedik. Takdir buyurursunuz ki belediye riyaseti bir makamdır ve reis bey buraya memur gibi belli bir saatte gelmeye mecbur değildir.
Yaver Bey'in tepesi atar. Ayıptır ayıptır, böyle konuşmayın der. Bu millet sizlere avuç dolusu paralar veriyor. Oturup kahvelerde kumar oynayasınız diye verilmiyor bu paralar. Efendiler, iskeleti çıkmış bu milletin, utanın. Ciğeri görünür fakir fukaranın eski gömleğinden, ayıptır.
Çakıl taşları gibi içini gürül gürül boşaltmıştı Yaver Bey. Memurlar bu sert suçlamalar karşısında çirkef yağmuruna tutulmuşlar gibi şaşırmışlardı. Cevaptan acizdiler artık hepsi de. Onlar velev ki arkasından da olsa reislerinin böyle pervasızca bombardıman edildiğine ilk defa şahit oluyorlardı. Doğrusu şaşılacak bir şeydi bu. Bereket ki Yaver Bey daha fazla kalmadı orada. La havle çeker gibi başını iki yana sallayarak ayrıldı belediyeden ve memurlar da bu çirkef banyosundan kurtuldular. Bahçeli kahveye gelmesi pek de uzun sürmedi Yaver Bey'in. Yay gibi yürümüş, hızla geçmişti sokakları. O gün hava güzeldi. Kuş sesleri geliyordu dallara asılan kafeslerden. Çoğu şu hatırlı adamların oturduğu bir kahveydi bu. Garsonlar servislerini derin bir saygı havası içinde sessizce yapıyorlardı. İşte bu kahvede nargilesinin marpucunu ağzına götürerek mavi dumanlar savuruyordu havalara Asaf Bey. Hortum kara yılan gibi dolanmış olurdu dizinde. Günde 4 nargile tazelettirirdi aşağıdan. Çeker çeker kafası dumanlanır ve tatlı bir sarhoşlukla seyrederdi alemi. Asaf Bey yudum yudum çeker, tane tane konuşurdu. Anadolu'da sık sık rastlanılan az okumuş, çok bilmiş kasaba ulemasındandı. Gene güzel bir günüydü onun. Tatlı tatlı anlatıyor, etrafındakiler de ister istemez dinliyorlardı. İşte böyle keyifli bir anında beklenmedik misafir Yaver Bey karşısında görünce nefretle yüzünü buruşturdu Asaf Bey.
Amma da çattık ha dedi içinden.
Pişmiş aşa su kattırmamalı ve keyfini bozdurmamalıydı. Onun için Yaver Bey'i savacak uygun bir kelime aradı kafasında.
Hiç laf anlamaz mıydı bu adam? Git diyorsun, devamlı üstüne geliyor. O daha iyice öğrenmemiş Asaf Bey'in kim olduğunu. Kafası kızdı mı verecek iki serseriye beşer kağıttan 10 kağıt ve kırdırıverecek ağzını burnunu. Sen kalk ta Sırbistan'dan gel buraya. Asaf Bey sana fındıklık yedirsin. Bu olur mu bu? Gamur tohumu mudur nedir? Çakır gözlü pezevenk.
Reis Bey kendini boşu boşuna yoruyor, belki de gereksiz yere kendisini üzüyordu. Çünkü fındıklık meselesi belki de başka yönlere kayıyordu. Yaver Bey'i hasım olarak karşısına aldığı zaman hiç de tahmin etmediği yönlere. Çok hükümlü, çok da bilgiç bir adam olmasına rağmen bu çekişmede gözden kaçırdığı bazı şeyler vardı Asaf Bey'in. Bir adamın bol paraya sahip olması, Asaf Bey geliyor diye her tarafta saygıyla karşılanması, açılmaz kapıların anahtarı sayılamazdı. Göz önünde bulundurulması gereken başka noktalar da vardı ve herhalde nargile marpucunun çizdiği doğrultu her zaman istediği hedefe ulaştırmazdı insanı. Yaver Bey yürüdü geldi Asaf Bey'e doğru. Yüzünde yorgun bir mana vardı. Ne kadar inceden gözlenmiş olsa serin bir masa başında bir yorgunluk kahvesi içeceği kestirilebilirdi ancak. Bunun dışında başka bir tahmin yapılamazdı. Yaver Bey ile Reis Bey arasında yeni bir şeyler olacaktı ama bunun neler olabileceği önceden kestirilemezdi. Herhalde kötü bir şey geçecek değildi aralarında. Çünkü değil Yaver Bey ondan çok daha güçlü kimseler Asaf Bey'in kuvveti önünde boyun eğmişlerdi. Yaver Bey çok zayıf kalırdı böyle bir güç karşısında. Yeri geldikçe ispatlamıştı Asaf Bey nasıl bir adam olduğunu. Kendisine takılanlar anlamışlardı nasıl acı bir kuvvet karşısında olduklarını. Onun Yaver Bey'le arasında meydana gelen anlaşmazlık o ana kadar karşılaştığı meselelerin belki de en hafifiydi. Buna benzer nice vartalar atlatmış Asaf Bey ve nice ganimetlere konmuştu. Koca bir vilayeti altın kesesi gibi avucuna almış, dediği dedik, çaldığı düdüktü. O biri de sen kızını şu adama vereceksin desin de, haydi bakalım kız babası olmaz cevabıyla dikilsin karşısına. Olur mu hiç öyle şey? Asaf Bey kızı istediği adama mutlaka verdirir. Ne var ki kızın babası da sopayı yer arada. Adamda tarla var da sürecek, ekecek düzen yok mesela, şaşırmış. Hızır Aleyhisselam'ı beklemektedir. İşte böyle şaşkınlıkta Asaf Bey çıkar meydana, adama tarlayı birilerine satmasını öğütler. Ne olacakmış der, boş bekletip de. Son tarlası da elinden çıkar garibin böylece ve Asaf Bey'in akrabasından birinin tapusuna kaydolur. İşte böyle bir filmde oynayan korkunç bir aktördür Asaf Bey. Nargilesini keyifle tokurdatırken karşısına dikiliveren Yaver Bey hakkında neler düşünmüştü acaba Reis Bey? İşte işin burası çok önemliydi. Sen kalk ta Sırbistan'dan gel. Burada onun bunun ağzını bağla. Düzmece evrakla fındıklık edin. Asaf Bey göz yumar mı böyle tatsız numaralara? Gavur tohumu mudur ne boktur? Çakır gözlü pezevenk. Şunun yaptığı işe bakın hele. İşte böyle şeyler geçirmişti içinden belki de Asaf Bey. Yüzündeki hatların gerilmesi böyle gösteriyordu. Ne gariptir ki Yaver Bey onun düşündüklerini yüzüne bakıp aşağı yukarı kestirmişti. Bir bakışta hangi havalarda olduğunu anlayıvermişti. O her şeyin üstesinden gelebileceğine inanan hükümlü kimselerin kasılması ve enayiliği içindeydi. Şehadet parmağının gösterdiği doğrultuda ve onun istediği gibi yürüyordu dünyada her şey. Veyahut öyle değil de Asaf Bey'in iç kuruntusu buydu. Yaver Bey yürümüş gelmişti Asaf Bey'e doğru ve 3 adım kala durmuştu. Kimse fark edememişti bu gergin anı. Kin dolu bakmıştı reise Yaver Bey. Bu bakıştaki manayı ondan başkası anlayamazdı. Çekti tabancasını, kahvede oturanlar mıhlandılar sanki oldukları yere. Değişiverdi birden durgun hava. Her şeylere şok yaratan bir korku hakimdi. 3 el ateş etti Yaver Bey. Söz yerini silaha bırakmıştı. Silah sustu kendi diliyle 3 kelam ettikten sonra. Bu sefer yırtıcı bir sesle Yaver Bey konuştu. Gördün mü Asaf Bey dedi. Sen benim ağzımı ordu valisine bağlattın. Ama ellerim serbest kaldı. Hepsi senin olsun. Topla şimdi o haram fındıkları. Reis kurşunları yiyince tek bir kelam edemeden cansız düştü sandalyesinden. Dinine bağlılık derecesi bilinmez. Bir var ki fırsat bulup kelime-i şehadet getiremedi. Marpucu ağzına götüremedi. Nargilenin hortumu kuyruğu kopmuş kara bir yılan gibi kıvrandı yerde.
Yıldırım gibi havayı çarparak birden inivermişti Yaver Bey'in hamlesi. Kimse de ne olduğunu birden anlayamamıştı. Önce kahvedekiler, sonra da vilayet halkı şaşkına dönmüşlerdi. Bu nasıl işti ve nasıl olmuştu? Demek Asaf Bey gibi hükümlü bir adama da bu vilayette el kaldıran vardı ha? Böyle düşünüyorlar ve böyle de konuşuyorlardı. Ya Asaf Bey diyorlardı, haşmetinden yanına varılmazdı, yapıp ettiğinden bir sual sorulmazdı. En güzel esvabı sen giyerdin, eğilmeyen boyunları eğerdin, önünden yan bile geçilemezdi. Sana ne oldu böyle? Serçe kuşları gibi cik demeden sen böyle ölümlerle mi ölecektin Asaf Bey? Baharlar gelince sürmeli kuzular kimlere kesilecek? Seçime hile kattıydın Hıdırların İsmail seçilmesin diye. Şimdi belediye reisi koltuğunda kimler kasılacak? Hey anam hey, serçe kuşu gibi cik demeden sen böyle ölümlerle mi ölecektin Asaf Bey?
Yaver Bey'in tabanca sesi günlerce dalgalandı oralarda, derin yankılar yaptı vilayet gecelerinde. Her evde küçük büyük hep bu cinayeti konuştular. Sonra kara kartallar uçtu köylere doğru, köy odalarında da bu işi konuştular. Oh olsun diyenler vardı, ah olsun diyenler vardı. Herkes bir şeyler söylüyordu hasılı. Bilinen şuydu ki giden hiçbir zaman geri gelmezdi, ah da yerde kalmazdı. Sonra günlerce süren bir yağmur yağdı, yol yol denize indi sular ve Asaf Bey'in yerdeki kanı yıkandı. Olayın kanlı izi silinmişti böylece. Ama Yaver Bey elbette bu kanlı işin hesabını verecekti, hem sıkı bir hesap olacaktı bu. Şöyle böyle bir adam değildi öldürdüğü. Bu meseleyle ilgili gürültülü bir mahkeme başlamıştı Ordu Ağır Cezası'nda. Kalabalık kalabalık insanlar kilit olmuşlardı sanki birbirlerine. Asaf Bey'in ölümüyle işler bitmemişti, aksine daha bir ateşlenmişti. Yaver Bey dar bir boğaza gelmiş sıkışmıştı. Can yerine can isteyebilirlerdi ondan, o bunu biliyordu, hem de çok iyi biliyordu. Kuzu ölüsü değildi bu yerde yatan, köpek ölüsü değildi. Koskoca vilayetin bir belediye reisiydi. Hem de öyle çakal çakal bir adam değil, hatırlı hükümlü takımından. Yaver Bey şüphesiz ki ne durumda olduğunu biliyordu. Onun için ağır ceza salonunda kartal kanatları gibi açıp kollarını bar bar bağırıyordu. Asaf Bey'in yakınlarını işaret ederek, ''Bunlar zorba adamlardır reis bey'' diyordu. ''Hadiseyi müteakip karakolu basarak beni orada vurmak istediler. Karakol komiseri buna güç hal mani oldu. Tabancası elindedir, siz bilirsiniz.'' dedi. Çıt çıkmıyordu koca salonda, Yaver Bey konuşuyordu. ''Ben kendimi burada emniyet içinde hissetmiyorum reis bey. İçinde bulunduğum ağır havanın yüksek makamınız tarafından da takdir edileceğini umarım. Hakkımda kötü niyetler vardır ve bu kötü niyetleri yüksek huzurlarınızda dahi mevkii tatbike koyabilirler. Zaman zaman atılan naraları ve omurtuları sizler de duyuyorsunuz.'' Bir an duruyordu Yaver Bey, sonra gözlerini ağır ceza reisine dikiyor ve heyecanla konuşmasına devam ediyordu. ''Reis Bey'' diyordu, ''Muhterem Reis Bey, şahsınıza ve mümtaz heyetinize derin hürmetlerim vardır. Hakkımda vereceğiniz kararın adil olacağında da zerrece şüphem yoktur. Ama sizler de takdir edersiniz ki, yüksek huzurlarınızda kabadayı naraları devam ederken adaletin salim bir tecellisini bekleyemeyiz. İyi niyet her zaman iyi neticeler vermiyor.'' Yaver Bey'i dikkatle dinledi mahkeme heyeti ve izahlarını yerinde buldu. Verecekleri karara haricen yapılacak bir baskıyı ileri sürmesi ve bundan şiddetle ürkmesi Yaver Bey'in mahkeme huzurundaki tavrını açıkça ortaya koyuyordu. Mazlun ya Asaf Bey'in adamları tarafından mahkeme salonunda vurulmak ya da bir baskı sonucu gayri adil bir kararla karşılaşmak korkusu içindeydi. Durumun ağırlığını göz önüne alan mahkeme, Yaver Bey'in konuşmalarını dolaylı bir reddi hakim isteği olarak kıymetlendirip mahkemeye bakmaktan istinkaf etti. Böylece Yaver Bey'in davası komşu vilayetin ağır cezasına nakledildi. Fakat komşu vilayetin ağır cezasında da Yaver Bey'in meselesinde bir türlü esasa girmek mümkün olmadı. Bu sefer de sinir hastası olduğunu ileri sürüyordu Yaver Bey. Ve mahkeme onun bu iddialarını görmezden gelemezdi. Aslında çok ince bir iç hesaba dayanmasına rağmen dış görünüşte çok garip zigzaklar çiziyordu Yaver Bey. Çıkışları tutarsız ve sallapati, usulü muhakematın dışında,
ama aldığı sonuçlar yararınaydı. İddiaları göz önüne alınıp tıbbı adliye sevgi kararlaştırılınca bir can daha kazanmış gibi sevindi. Az şey değildi bu başarısı ve yabana atılır işlerden değildi. Böylece Asaf Bey taifesinin tezelden ipe taktırı vermek projeleri de suya düşmüş oluyordu. Civa gibiydi Yaver Bey denilen adam. Hangi taşın altına bastırılsa orada kalmıyor, bir iki kımıldanış ve feryat fırlayıp çıkıyordu. İstanbul'a getirilişinin 5. günü tıbbı adli başhekimine uzun uzun hayatını anlattı Yaver Bey. Hiçbir noktasını kapalı geçmedi. Her şeyi apaçık serdi ortaya. Bu suretle meselesi etrafında güvenilir bir hava yaratmıştı. O demek istemişti ki benim hayatımın bütünü içinde kıymetlendirin suçumu. Lüzumsuz ayrımlar yapmayın. Yani ben keyif için yapmış değilim bu işi. Fırtınalı geçen hayatım beni bu yola itmiştir. Yaver Bey gerçekten yabana atılır bir adamlardan değildi. Renkli de bir anlatması vardı ayrıca. Dinleyenleri kendine hayran bırakıyordu. İki tipi aynı zamanda yaşayabilen muazzam bir aktördü o. Bir an çok cümbüş bir komedyen olur, kırar geçirir insanları. Aynı anda bu sefer tantanalı bir dram havasına bürünür, için için ağlatırdı seyredenleri. Yaver Bey hayatının hikayesini şaşılacak bir ustalıkla yapıyordu. Ruh yapısını açığa vurması bakımından tıbbi adli de hiç de yabana atılır bir şey değildi bu. Onun suçunu hangi kaçınılmaz şartlarda yaptığını meydana koyuyordu. Bu başarıları yüzünden başhekimin sempatisini kazanmış ve iyi bir müşahade havasına girmişti. Yaver Bey kurnayı açmadan testiyi uzatanlardan değildi. İnsan münasebetlerinde tesbih imameleri gibi yakalardı olgun anları. Sonra da tesbih taneleri gibi bir bir dizerdi isteklerini. Başhekimle konuşurken de böyle olmuştu işte. Yaver Bey rahatça yaslanmıştı tıbbın merhametine ve içten sözlerle mimiklerini başarıyla çalıştırarak karşısındakinin gözlerine bakarak yaptı bağlantısını. "Muhterem doktor bey," diyordu acınacak bir havada ve sesi titriyordu. "Tutun ki ben bir canavarım, isteyerek doğuruyorum kurbanlarımı, kabusuyum bütün insanların, suçsuzları doğuruyorum ve bundan canavarca bir zevk alıyorum. Buna siz de inanacak mısınız? İlim adamları böyle saçmaları kabul ederler mi? İnanın doktor bey bana, çok namussuz adamlar vardır dünyada. Bunlar katiyen utanmazlar, bunlar kanundan, nizamdan korkmazlar. Süslü hüviyetleri hep gösteriştir. Korkunç hüviyetlerini saklarlar sırıtkan tebessümlerin arkasında. İşte ben bu tipten namussuzların oyununa geldim. Ben isteyerek adam vurmadım doktor bey. Beni anlayınız, beni zorbalara ezdirmeyiniz. Ölümden katiyen korkmam ben. Ama gasıp hasımlarımın gözleri önünde asılmak ağrıma gider. Tıbba, ilme, hekime sığınmak hakkımdır benim. Ben kahramanı Hürriyet kol ağası Resteli Niyazi Bey'in hemşerisiyim. Ecdadımın hizmetleri dokunmuştur bu memlekete. Ellerinizden öpeyim öz kardeşim gibi. Beni bu canavarların gözleri önünde boğazlattırmayın. Sizden isteğim budur doktor bey. Yaver Bey merhamet dileyerek bitirmişti sözlerini. Üzerinde kanla çalışılmış bir tablo koymuştu tıbbi adli başhekiminin önüne. Sonra eğmişti başını uslu uslu, buruşuk mendiliyle silmişti gözyaşlarını. O burada Asaf Bey'i 3 kurşunda yere seren adam değildi sanki. Doktor belli ki seyrettiği harap adamın ve dinlediği kanlı hikayenin tesirindeydi. İçini çekerek, "Sakın Yaver Bey," dedi, "anlattıklarınızdan bir noktayı bile gözden kaçırdığımı sanmayınız. Zaten insanlar boğuşur, maalesef kanları hekimlerin önünden akar geçer. Bu da mesleğimizin değişmez kaderi. Hiç merak etmeyin, sizi gayet iyi anlıyorum. Emin olabilirsiniz ki size şefkat göstermeye de çalışacağım. Ama bu arada müşahede altına alınmanız da şarttır. Biz bu suretle durumunuzu gözden geçirir, ancak ondan sonradır ki tıp ilminin bize emrettiği ve müşahedelerimizle tebellür eden malumatı ait olduğu mahkemeye yazarız. Artık ondan ötesi mahkemenin işidir." Yaver Bey eğdi boynunu kaderine rıza gösterip, "Tıbbı adli kurtuluş için çaldığı son kapıdır. Ne olursa burada olacak. Hakkında düzülecek rapor mahkemenin attığı adımı kayıt altına alacaktır. Burası belli. Ve o da bu yolla belki kelleyi ipten kurtarabilecektir. Doktorun sözlerinden nasıl bir mana çıkarmalıydı acaba? Bir kapı göstermiştir doktor, ardına kadar açık ve aydınlıktı. Bir kapı daha göstermişti, o da karanlık ve sımsıkı kapalıydı. Acaba Yaver Bey hangi kapıya doğru itilecekti? İşte onun merak ettiği nokta buydu.
22. Ayrımın sonu. Sayfa 280.